Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 47. bölümüyle karşınızdayız. Ben Efecan Yavaşgel.
Ben Tokan Karataş.
Ben Orçun Onat Demiröz.
İle beraber Euroleague'de 11. haftayı değerlendireceğiz. Temsilcilerimiz bir galibiyet, bir mağlubiyet.
Ya alıştığımız gibi. İnsan bir ilk önce hal, hatır, selam. Yani böyle nasılsın ben falan der. Yani birazcık, böyle bir şey yok ya.
Programı birazcık özlediğimden direkt bir giriş yapayım dedim. Sizleri de özledim ya. Tabii. Nasılsınız
ne
arkadaşlar?
Ne haber ya? Ne haber? Sen ne yapıyorsun ya?
Orçun'un goy goyu bittiyse.
özlemişim Efecan'ı ondan.
Ben de sizi özledim arkadaşlar.
Ponçik.
Bir bu goy goyu seviyoruz. Bir de tabii ki Lasso.
Lasso mu kötü? Pascal. Abi onun bence yani kazananı belli de. Hala Pascal iyi koştu ya. Zalgiris maçını hatırlatalım lütfen. Nasıl geçti içinden Yasike 300?
Tamam bu kadar yeter.
Goy goyumuzu tam bir dakika boyunca sürdürdük. Ben de sizi tebrik ediyorum. 11. haftaya geçiyorum hızla. Bir galibiyet ve bir mağlubiyetle bitirdik temsilcimiz açısından. Ki bu alıştığımız bir durum haline geldi. Bu bizim için kötü bir durum. Ve bu alıştığımız durumu birazcık konuşmak için Sırbistan deplasmanından başlamak istiyorum ben. Kızılyıldız'a 181 mağlup olan bir Anadolu Efes karşımızda. 3 galibiyeti vardı Anadolu Efes'in bu maçı çıkmadan önce. 7 mağlubiyeti, 8. mağlubiyetinde. Belki de bütçe olarak en kötü durumdaki. Bir artısı olarak geçen hafta Real Madrid'i deplasmanda mağlup etmiş. Formda bir Kızılyıldız'a mağlup olarak devam ettirdi Efes. Togan sana soracağım ilk soruyu. Bu takımın... Togan'ın söylemesi merak ettiğim başka bir şey var. Derek Brown döndü şimdi. Hı-hı. Ya bu umutlandırıyor mu seni?
Ne yazık ki hayır. Yani bu kadro için umutlanmamız pek mümkün değil.
Yani hani beklediği şey Perasovic'in veya Efes yönetiminin Derek Brown'ın dönmesi midir? Kadro planlamasının olumlamak için en azından taraftara karşı.
Yani hala bekliyorlar. Bir umutları var diyorsun. Bence umutları yok.
Ne öyle demişler Togan? Umut fakirin ekmeğiymiş.
Bence bir umutları yok. Şu an günü kurtarmaya çalışıyorlar sadece. Yani kaç maç kazanabiliriz Euroleague'de böyle denk getirirsek.
Ben de böyle düşünüyorum.
McCollum gibi bir şeylere denk gelirse, 40 atarsa kazanırız. Yoksa hani maçı izledik. Hepimiz izledik maçta neler olduğunu biliyoruz yani.
Uçun sana da tek bir soru. Sonra ikiniz açısından da maçın yorumlamasına geçeceğim. Ben de tabii biraz bir şeyler eklemek istiyorum. Senin istifa hakkındaki görüşün nedir? Niye gelmiyor istifa Orçun?
İnan ben de bunu Efes yönetimine sormak istiyorum. Yani ben anlayamıyorum çünkü. Yani ortada ciddi bir hani acizlik var. Bunu açıkça ifade edeyim. Basketbol adına bir hani çok kötü bir tablo var Efes açısından.
Keyif ama, vermiyor Efes.
Ya keyif vermeye geç abi. Efes maçlarını izlemek
zoruna yani, dönüştü artık taraftar için.
Elm sokağı gibi yani. Hani böyle korku filmi gibi bir takım yani. Böyle hani ben gerçekten Efes maçlarını bu programı yaptığımız için zoraki izliyorum yani. Çünkü basketbol adına hiçbir şey görmüyorum Efes maçlarında. Aksine bir de sinir katsayım yükseliyor. Daha kötü oluyorum yani. İzlemek istemiyorum. Ama nedense ne güzel yani. Oh. Eylem var ama sorumluluklarını almak yok yani. Böyle de
maaşta yatmaya devam
ediyor. Yani böyle ne âlâ memleket derler.
Ben
yani.
Bir iyi bir de kötü bir yorumla maçın içine geçmeye çalışayım. Euroleague'de şu an 3 galibiyet 8 mağlubiyet olan 4 tane takım var. Bunlar 13. sıradan 16. sıraya kadar sıralanıyorlar. Bunlardan biri de Anadolu Efes. Ya ne kadar erken müdahale edersen 2 galibiyet farklı 8. sıraya çıkmak için şansın o kadar artar.
Yani işte Baskonya yaptı ya.
Sezon içinde yaptı Baskonya.
Hemen gitti baktı takım yürümüyor yani sorunlar var. Hemen aldılar Pedro Martinez'i getirdiler işte.
Ya Baskonya'nın
yani
çıktığı yer 9. sıra.
Evet.
Bir galibiyetten çıktı Baskonya buraya. Efes'in aynı yerdeydi. Ya bu Efes'in kadrosunun bence çok zor, çok zor bu turnuvanın içine girmesi. Ama yine de denenmeli diyorum. Yani bir istifanın mutlaka gelmesi gerek. Buradan da eleştireceğim şey 11 haftası geçmiş bir Euroleague'in, bir ligin, competition yani şeyin.
Yarışmanın. Rekabet içi.
11 maç sonrasında bu kadar başarısız takımdan hala girme şansını eleştirmek istiyorum arkadaşlar. Size daha önce de söyledim hani. Ya bu bence çok şey, benim dikkatimi dağıtıyor.
Hani konsantre olmamız zorluyor. Euroleague'de maç kazanıyor olması Efes gibi takımların Euroleague'in aslında doğru bence de. Euroleague'in kalitesindeki düşüşü uzun süredir Euroleague izleyenler farkındadır. Yani iyi oyuncuların hepsi yaşlı. gençleri kaybediyorlar zaten. EuroLeague'in en iyi oyuncularına
ama rekabet açısından
Doncic bir ekstrem, o da gidecek rekabet yolcu.
Devam ediyor belki ama evet, bir seviye aşağıda devam ediyor.
Hani geçen sene göre aşağıdayız.
Abi yani
tabii ki aşağıdayız
Petit'te
abi. Yani
birinci sonuçta liginde de rekabet var ama kalite var mı?
Ama bu yok çok yani doğal yani, bu baktığın zaman ligin gidişatıyla alakalı bir şey sonuçta. İyi oyuncular yani EuroLeague seviyesini yukarıya taşıyacak oyuncuların hepsi NBA'yi tercih ediyor. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü orada çok daha iyi kontratlar alıyorlar ve çok daha iyi bir dünya bekliyor onları.
Aslında buraya geldik. Beraber en az 4-5 hafta şey konuştuk. Maçlar çok çekişmeli geliyor. Hı. Ama eksik olan bir şey var. Basketbol kalitesini biraz kaybediyoruz gibi. Fenerbahçe maçları dışında tabii. Yani orada bir şey izliyoruz. Ne bileyim, CSKA maçları dışında. İşte birkaç önemli takımın
elit takımın
dışında, Olympiakos gibi zorlanıyoruz. Real Madrid dahi bize bunu vermiyor yani. Sadece genç bir çocuk izliyoruz.
Maçta zaten
Zalgiris maçlarını izleyin arkadaşlar.
Bu hafta bu arada Zalgiris yine Pangos'ta, Ulanovas'ta uçtu.
Aha, hep diyorum Yasikevicius diyorum. Basketbol tanrısı diyorum.
O zaman Kızılyıldız maçının artık içeriğine de geçelim. Başlamak isteyen var mı birazcık? Ya da ben bir öncesinden bir istatistik vereyim istiyorsanız.
Ha bu arada şunu ben söylemek istiyorum. Sen istatistik vermeden önce şunu söyleyeyim. Bu önemli bence. Kızılyıldız biliyorsunuz maçlarını büyük olan salonda oynuyordu. Efes maçıyla beraber tekrar yani eski adıyla Pioneer olan salona geri döndü.
Fonbank'tan çıktılar. Evet, Pioneer'e geri döndü. Alexander Nikolic'e geri döndü.
Evet aynen öyle. Orada oynamayı daha çok seviyorlar. Yani orada daha böyle hani kübik, daha böyle zor bir salon ya. Tabii.
Rakip tarafı. Tabii bunlar hiçbir bahane değil ya.
Değil de yani hani ben de Kızılyıldız'ı o salonda izlemeyi daha çok seviyorum
ben de,
o yüzden.
Kendi adıma evet. James Feldane 32 performans ratingle maçın yıldız oldu diyebiliriz herhalde. Toplamda 9'da 7 2 sayılık, 7'de 4 3, 3 sayılık, 2'de 2 3'te 3 servis atışta toplamda 29 sayı üretti James Feldane. Az kalsın bir MVP daha çıkarıyor defans.
Az kalsın. Yani şivet olmasa.
Şivet olmasa. Doncic maç kaybetmişti.
Doncic maçı kaybetti.
Şivet'in orta sahadan soktukları olmasa.
Bu arada bu haftanın MVP'si Alexey Şivet oldu. Konusu açılmışken 29 sayı 4 asistle 35 performans ratingle Şivet.
Çok iyi maç.
Bu arada izlemeyenler için mutlaka bir özet, bir mini video izlesinler Şivet'in şutlarını. Maçı konuşmaya devam edelim. Kızılyıldız takım olarak 32 rebound almış toplamda. 11'i ofansif, 20'si defansif.
Bir tane de takım ribaundu var.
Bir tane de takım ribaundu var. 21 asisti var. 9 top çalması var Kızılyıldız'ın ve toplamda 6 turnover'ı var. Yani top kaybı var 6 tane. Buna karşılık Efes'in bence maçın zaten birçoğunu anlatıyor bu 9 top çalmanın hepsi elden neredeyse.
Elden.
31 ribaundu var toplamda. 9'u hücum ribaundu. 19 asisti, 1 top çalması, 15 top kaybı var bu takımın. En az 4'ü 5'i 3'ün çeyrekte elden.
Direkt sayıyla sonuçlanan.
Direkt sayıyla sonuçlanan.
Togan mı
çıkaramayan?
Başlamak ister yoksa
ben kısa bir şey
söyleyeyim. Hanginiz bu enkazı almak istersin?
Alıyorum enkazı. Buyurun, enkazı alıyorum. Şimdi Madrid maçında önce şeyi söyleyeyim. Kızılyıldız birçok yıldız oyuncusunu kaybetti. Koçunu kaybetti. 5 senedir onların başında olan koçunu kaybetti. Şu an koçları 31 yaşında. Benle eşit. Yani Oktay Hoca'nın ilk Efes dönemindeki gibi.
Sizin 25 değil mi hocam?
Ampulyevic.
Neyi yapıyorlar? Ampulyevic daha çok şut atmasını sağlamış takımın. Hani daha savunma kurguları iyi durumda değil. Yani Efes kadar kötü savunma yapıyor aslında Kızılyıldız. Yani topa baskıları falan çok iyi seviyede değil. Şut deniyorlar ve iyi bir şut gününde olurlarsa maçları kazanıyorlar. Zaten Madrid mağlubiyet serisi sonrası Madrid'i yendiler. Efes'e neyi yaptılar? Niye yaptılar biliyor musunuz? İzlemeyenler için söyleyeyim. Tepede tek bir perde sonrası pop yapan, yani dışarı açılan uzun veya tepede perde sonrası direkt olarak potaya görebilen kısanın attığı üçlükler. Buna maç boyunca Efes ve işte Perasovic de diyelim. Ne oyuncular buna reaksiyon gösterdi ne de Perasovic adam değişerek savunayım. Ya da işte daha uzun kollu oyuncularla kısaların önünde kalayım gibi hiçbir şey düşünmedi. Maç boyu üçlük bombardımanı halinde götürdüler maçı, ritim buldular. Bunun dışında işte adam değişimi yapmıyorlar vesaire dedik. Antic ve Bielitsa gibi hani iki temel özelliği şut atmak olan oyuncu. Hani
i̇ki temel özelliği yavaş olmak
olan. Yavaş olmak olan oyuncuya karşı biz Dunstan ve Stimaç'la maça başladık ve öyle de devam ettik. Şimdi Derek Brown sakatlıktan döndü. Hemen çok fazla süre aldı.
Orada bir tane çocuk var sarışın, kızıl saçlı bir
ben
şey.
Ben de onu diyecektim. Brock Motum hiç oynamadı mesela. Bunu ben Orçun'un da fikirlerini merak ediyorum burada. Şimdi maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bu aynı oyunu Zalgiris maçında da aynısı oldu. Panathinaikos maçında da aynısı oldu. Bu maçta da aynısı oldu. Aynı oyunu, bir oyunu Efes'e bir kere yedirdiyseniz 30-40 kere yedirme şansınız var. Yani yedi Efes. Öğrenmiyor, 30 kere yedi. Yani. Öğrenmiyor. Takım öğrenmiyor. Ne ya, Efes'le ilgili olumsuz şeyi söyleyeyim. Takımın artı eksi de artıda olan oyuncusu yok ya. Yani herkes bir şekilde negatifte bitirmeyi başarmış artı eksi istatistiğinde. Fark yaratan 1.5 oyuncusu var. Dunstan, işte Dragic. Steam maç yani istatistik yaptı ama iyi bir maç çıkarmadı. Onu söyleyebilirim. Hani Eric McCollum'u nasıl savunacağını artık bütün EuroLeague koçları biliyor. Ricky Ledo'nun bu arada lig lisansı iptal oldu ama EuroLeague'de bence yine aynı oynam her zamanki gibi oynadı. İşte yine pas vermiyor, şey yapmıyor. Sorun şu. Efes en iyi paylaşım yaptığı gününde 19 asiste ulaşmasına rağmen 20 sayı fark yiyor Kızılyıldız'dan. Yani Kızılyıldız'dan bütün as oyuncularını kaybetmiş, Sırbistan milli takımının çekirdeğini oluşturan kadroyu kaybetmiş takımdan 20 sayı fark yiyorsunuz.
Jovic'i, Guduric'i,
Simonovic'i, Kuzmic'i kaybetmiş takımdan. Şeyi söyleyeyim ben, Kızılyıldız cephesi için bir şey söyleyeyim, kısaca hemen Orçun'a atayım. David Ovaç'ın nasıl geliştirilmeye çalıştığını gördünüz değil mi? 1 oynattı, 2 oynattı, 3 oynattı, 4 oynattı. Şeyi deniyor en azından. Ben David Ovaç'tan yeni bir Simonovic yaratabilir miyim? Bu mesela bir koç
görmeye çalışıyor.
Bu
Efes'te, vizyon.
Bu bir vizyon. Efes'te bu bile yok. Gerçekten bu bile yok.
Tabii abi yani. Muayimini oynatmıyor mesela yani baktığında.
Ya Antic ve Bielitsa sahadayken bunları, bu ikisinin artı eksisi artı 16. Hani tamam Bielitsa, ya Bielitsa'ya yenilmemeli onu söyleyeyim. Antic oyun zekası falan üstün kabul ediyorum ama bir takım Bielitsa'ya yenilmemeli pozisyonundaki oyuncu. Ve notum kenardayken özellikle.
İki tane şey söyleyerek Orçun sana geçmek istiyorum. Notum var iki tane bunlarla ilgili. Efes'te bir dakika oynayan Birkan hariç top kaybetmeyen oyuncu yok.
O da hemen kendini belli etti ya.
O da faul yaptı.
Sağda Birkan'ın olduğunu anlıyorsun yani.
Ya bu da garip bir istatistik değil mi sizce?
Öyle.
Top kaybı yapmayan oyuncusu yok Efes.
Yok.
Anadolu Efes'in. Ve dört oyuncusu, bu geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz bir şeyle örtüşüyor. 20 performans rating civarına çıkıyor. Adams'ı, City maçı, Zoran Dragic'i, Dunstan'ı. Bu artı eksi istatistiğinde herkesin eksi olmasıyla yani çok zıt bir istatistik evet. görünüyor.
Evet.
Bundan kimsenin umutlanmaması gerektiğini tekrardan. Ya Efes'in oyun yapısının böyle olduğu sürece
bir şey değişmeyecek.
Top paylaşımı olmadığı sürece, savunma kurgusu baştan kurulmadığı üzere bu takımda ve tabii ki işte oyun planı, iki tane uzunluğu oynamamak gibi değişiklikler yapılmadığı sürece hiçbir şey değişmeyecek. Orçun sana böyle
bir şey vereyim. Adams için umutlanmasın taraftarlar. Onu söyleyeyim. Yani Kızılyıldız maçında biraz iyi oynadı, umutlanmaya gerek yok. Kızılyıldız'ın ön alan savunması çok kötü.
Yine top çıkarırken elinden top verdi. Yani.
Abi Rochester'de zaten orada hani duramazsın ki. Ama ben şunu söyleyeceğim. Toga'nın istatistiklerine ek olarak baktım maçtan sonra Kızılyıldız'ın abi son 3 sezonda bulduğu en yüksek skor 100 sayı. Ve Efes'e karşı attılar.
Genelde kötü Efes Kızılyıldız'a 100 atmakla ünlüdür. Biliyorsunuz değil mi ikiniz?
Yani son 3 sezonda buldukları en yüksek skor o hani az kadrolarını kaybetmene rağmen işte o Jovic kadroyu.
O 4 oyuncu.
Ya bu Efes'in aslında ne kadar kötü bir durumda olduğunu da net göstergesi. Ben şuradan gireceğim. Ya hiç mi gerçekten EuroLeague'i takip etmez teknik staff ya. Hani Perišović de geçtim artık yani. Perišović hadi dünyadan haberi yok da hani gerçekten haberi yok. Ama yani yardımcı koçlar, asistanlar gidip yani koç işte geçen hafta Real Madrid'i Kızılyıldız yenerken 40 tane üçlük kullandılar ve çok yüzdeli soktular. %52 gibi bir şut yüzdesiyle oynadılar. Perimetre civarında çok formdalar. Hani farklı bir savunma kurgusu alalım demez mi ya? Yani bunu hani EuroLeague'i gerçekten ortalama olarak hani az biraz takip eden herkes biliyor yani hani Kızılyıldız'ın nasıl oynadığını. Ama Perišović bilmiyor. Ve gidiyor abi maça City maç Dunstan gibi ağır ayaklı iki uzunla başlıyor gene. Ve yani ya şey yap bari tam başladın. Bari yani katlardan sonra screenlerden sonra switch yap. Yani oyuncuyu değiş. O da yok. Üçüncü çeyreğe kadar yani Kızılyıldız şutlarıyla Efes'i boğana kadar adam adama değil. Yani savunmada oyuncu bile değişmedi. Zaten Feldane, Rochester patır patır soktular yani. Hani bisikletin üzerinden çıkıp rahat rahat şut buldular. Yani bildiğin şey gibi. Belki de birçok şut antrenmanda atılmış gibiydi yani. O tempoda atıldı yani. Hani şimdi baktığın zaman artık ben yapıyı falan geçtim abi. Ortada ciddi bir zeka sorunu var yani. Hani böyle ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın ama hani cidden bir düşük algı durumu var yani. Hani hiç mi bir insan yani teknik ekip sadece Perisovic de artık yani eleştirmek istemiyorum. Hiç mi dersine çalışmaz yani? Hiç mi maçlardan sonra ne yaptık biz kasetleri izlemez veya bunlardan ders almaz hiçbir şekilde? Yani Zalgiris'e aynı şekilde yenildi değil mi Efes? Birkaç hafta önce. Geliyorsun yani 2 hafta önce Pankos'a yenildin, tamam mı? Gidiyorsun 2 hafta sonra Rochester'e yeniliyorsun. Yani aynı şekilde ama yani birbirinin karbonu şekilde yani. Yani hiçbir oyun anlamında farklılık olmadan. O yüzden hani umutlanacak hiçbir şey yok abi yani. Hani baktığın zaman bayağı tünelin yani dibi böyle şey kapkara yani zifiri karanlık yani. Yani hiçbir şey çıkmaz oradan da. Yani yapılacak ciddi radikal değişikliklerle İntihar ancak yani Efes'i. Bana sorarsan ancak Efes şu şekilde ihya olur. Yani gerçekten star bir tane abi GM oturtulur oraya gerçekten yani böyle hani star yani yıldız hani iyi NBA oyuncularıyla bağlantıları olan işte hani iyi oyuncularla koçlarla bağlantıları olan işte. Başka türlü imkanı yok yani artık ben şey falan da geçtim yani Radonjić falan getirsen de Radonjić bu hani yapı içerisinde kaybolur adam yani şey
kesinlikle kaybolacak.
Kendini bulamaz yani yapmak istediklerini de yapamaz. Çünkü bu kara delikli bir şey abi Efes şu anda bildiğin böyle hani bayağı o teknik ekibin falan herkesin oradaki temizlenmesi lazım yani bayağı ciddi bir değişikliğe ihtiyacı var. Maça dair yani şey sordun, Motum'u sordun. Abi Motum şu anda yani takımdaki hem enerji anlamında hem de form anlamında, alanı açma anlamında elindeki en X faktör oyuncu. Brown döndü ama Brown kaç haftadır oynamıyor yani. Elinde bir Motum var ve Motum ne zaman oyuna girse sana artı eksi de artı yazdırmış bir oyuncu. Yani verimli oynamış. Asistleriyle, o alanı açmasıyla, spacing'e kattığı yararlılıkla ve bu maçta abi kullanmayı düşünmüyor adam. Yani kullanmayı düşünmüyor. Sakatlıktan yeni gelmiş. Ne oynadığı belli olmayan yani kendi daha adam hani alakası yok Brown'un. Hani kullandığı şutları falan gördünüz işte top tercihlerini falan. Yok alakası yok yani niye zorluyorsun? Adamı da hani adamı da zor durumda bırakıyorsun. Kötü durumda bırakıyorsun. Kendi özgüvenini sarsacak bir şekilde sahaya atıyorsun adamı. Niye yapıyorsun yani? Yani elinde daha hazır bir oyuncu var. Daha iyi oynayan. Onu oynat. Niye oynatmıyorsun? Yani tuhaf tuhaf işler yani. Yani benim anlayamadığım işler. Hani şu bir gerçek ama yani Perisovic için Euroleague seviyesi çok ağır abi. Ben Efes'i geçtim. Euroleague'de herhangi bir başka takımın Perisovic'e takımını emanet etmek isteyeceğini zannetmiyorum. Yani hani bence çok açık ayyuka artık bu. Perisovic bence çok net Eurocup koçu falan yani. Hatta Eurocup bile ağır gelebilir yani.
Ben sana şey aklıma şimdi bir soru geldi Efecan. Sen şimdi hani koçluk da yapıyorsun. Sezon planlamasının problemli olduğunu kabul ediyoruz takımın. Ama bu işin 3 ayağı var ya. Bir sezon planlaması, 2 işte maç önü hazırlığı, 3 maç içi hamleler. Şimdi maç önü hazırlığı olmayan bir koçun maç içi hamle yaptığını ben hiç görmedim. Mesela sence böyle bir şey mümkün mü?
Yani. Ya şöyle mümkün. Belli basketbol algısı düzeyi yerinde olan oyunculara maç içinde mikro hamle çizebilirsin. Hı hı. Ama maçı kazandıracak, sana ivme getirecek, kritik anlarda seni ayakta tutabilecek herhangi bir hamle şansın olmaz. Çünkü i̇şte, bunu daha önce bu takım hiç oynamamıştır.
İşte maç önü yoksa maç içinde de olmuyor pek. Yani maç önü hiç yok Efes'in. Yok yani çalışılmamış.
Ya, Orçun'un altını çizdiği gibi, sizin şimdi sorduğunuz gibi. Hı-hı. Ya bu takımın üçlük attığını biliyorsun. Ve buna hiçbir hamlen yok.
Yani benim gerçekten aklım almıyor yani. Abi o zaman şey yani Perisovic yerine oraya altyapıdan bir koç koy.
Hı hı. Tamam o da gelsin.
Yani. Genç takım koçunu koy. Perisovic kadar o da yönetir yani. O da aynı değişiklikleri yapar yani.
Ya bu, yani 10 üzerinden gerçekten 0. Efes'in bu sezonki planı.
Ben geçen seneden beri Perisovic'i çok eleştiriyorum. Hatta Baskonya'nın yarı
finale... Geçen sene haksız olduğunu düşündüğüm yerler vardı. bu arada.
Benim. Evet. Haksız oldum. Yani tartışılır.
Tartıştık şimdi, zaten.
Şimdi oraya
ama
girmeyelim de.
Öyle, yani tartışılmaya bile gerek yok.
Bu artık sıvama durumu yani.
Bitir.
Yani başka bir ifadesi yok bunun.
Ya bu Türk lirasının dolara karşı düşüşü gibi geçen seneye göre. Parasovic'in bu seneki performansı bana sorarsınız.
Yani. Ya işte Eric McCollum yani. Abi hani Eric McCollum'un foyosu çıktı işte artık. Dayıyorlar abi yüksek şovabı Eric'e. Zaten fizik dezavantajı var. Karşısında
ama hala
kalıyorlar.
Aynı oynuyorlar.
Evet. Ama hala aynı şey oynuyor. Bir çözüm yok ona.
Ya arkadaşlar çok da şey yapmanın üstünde irdemenin gereği yok. Her hafta aynı şeyi konuşuyoruz biz. Biz
ya
yorulduk.
Şey, pota altından Steam aç. Bunu ben söyleyeyim. Başka bir şey söylemeyeceğim bu Efes'le ilgili. Top çıkarırken kaybediyor.
İki kere.
Adams topu alamıyor. Yeniden Stimaç'a topu çıkarttırıyorsun. Hani oraya mesela forveti Dragic falan göndermiyorsun. Veya Adams topu sen çıkar geri al da demiyorsun. Yine Stimaç çıkarıyor. Yine Adams'a veremiyor topu. Hani algılar bu kadar kapalı.
Ve aynı şekilde 8-10 iken bir anda 14'lere çıktı oraya.
Evet. Perosevic çok iyi santranç oynuyormuş. O yüzden çok zeki bir insanmış.
Ya tam olarak orada daha notlarıma şimdi yazmıştım. Oranın skoru kaç kaç 3. çeyreğin arkadaşlar?
8 sayıdaydı maç yanlış hatırlamıyorsam o arada.
3. çeyreğin skoru baya rezil ya. Baya kötü bir sonuçta bitmiş.
Abi yani akıl alır gibi değil ya. Hani
yok her çeyrek yenildi zaten Efes. Her çeyrek 20 üstü yedi. Her çeyrek yenildi.
Ortada bir kara mizah durumu var aslında bakarsan. Yani Efes açısından baktığın zaman
ya çözüm de belli olsun sanki ya. İstifalar gelecek. Hatalılar kabul edecek hatasını. Ben sonrasında da yeni bir şey için bu sene başından itibaren.
Hadi kovmuyor. Efes yönetiminin basireti yani bağlandı.
Ya da tazminat diyor. Bir şey yani, diyor. Kovamıyor.
Kovamıyor. Abi sen hani affedersiniz ama ya o kadar aç bir insan mısın ya? O kadar hani gurursuz bir adam mısın? Böyle paspas oluyorsun. Yani
hangisinden bahsediyorsun?
Takımın bir ışık
bence
vermiyor
iki
yani.
İkisinden
de bahsediyorsun.
Yani insan bir hani istifa falan düşünür yani. Hani yapamıyorum der. Hani takıma
pazarlama ödülü aldı ya takım.
Abi yani ne yapayım pazarlama ödülünü affedersin. Yani sportif başarı yok ortada. Ne yapayım pazarlama ödülünü? Hani
ya bu güzel kulübümüz bu basketbol adına bizim için çok fazla şey ifade eden kulübümüz bizim zor durumda bırakıyor.
Yapmak lazım yani hani baktın sıkışmışsındır yani tamam hani istifa sonuçta onurlu güzel bir mekanizmadır tamam mı yani baktın yapamıyorsun yol verirsin abi yani hani.
Yüzleşme daha yok ki hatayı yani çözmek için önce yüzleşmen gerekiyor.
Hala bence kotarabileceğini düşünüyor.
Bence de.
Yani 3 galibiyeti var. 5 galibiyetli Real Madrid'in 2 galibiyetin gerisindeyim.
Mesela diyor. Bu hafta Baskonya'yı yenersem 4 farkı 1'e indiririm diyor. Evet. Yani yüzleşme durumu yok.
Böyle umutları var hala.
Yani yüzleşmiyor hatalarıyla. Bu kabul etmeme durumu.
Allah korusun öyle bir şey olur da Efes top 8'e girerse 8'den falan CSK maçını falan merak etmiyorum ben yani.
İmkansız abi top 8'e.
İmkansız.
Giremez. Ve istese CSK 40 ya, atar Efes onu da söyleyeyim.
Eğer izniniz olsa ben Katalunya'ya doğru geçmek
yeter
istiyorum.
Yeter bu kadar ya. Yani. Var mıydınız? Takım bu şeyleri çünkü.
Önümüzdeki hafta Efes evinde Baskonya ile oynayacak. Cuma günü sanırım. Cuma günü maç. Sonucunu merak ettiğimiz bir mücadele. Umarım Efes...
Ben sana şunu söyleyeyim. Pedro Martinez çiğ yer abi. Perisovic.
Bu Efes'i yer bence.
Çiğ yer yani. Bak şey anlamında söylemiyorum. Efes
kazanır yani, kazanmaz bilemez.
Makkon 40 atarsa yine belki.
Yani, Makabi'yi tamam mı böyle bir 10 yılda bir kere olabilecek bir şekilde tamam mı? Yani istatistik anlamda.
11'de 8 üçlük.
Ha yani tuhaf tuhaf işler oldu yendi Makabi. Ama ben coaching'den bahsediyorum yani Pedro'nun coaching becerisi Perisovic'i çiğ çiğ yer.
Ya ben de bir sorun var. Baskonya'nın koçlarını mı ben beğenmiyorum bilmiyorum yani.
Yani ben
Pedro'yu... Yine Stolanzo gibi Pedro'yu da beğenmiyorum ben onu da konuşuruz bir ara. Katalunya'ya geçtim.
Beğenmediği koç da yalnız Real'i perişan edip şampiyon olan koça.
Evet aynen. Neyse bu sene izlediğim kadarıyla beğenmedim yani.
Ama onun kurduğu kadro değil bu.
Yani. O konuda hakkını teslim edeyim. Seneye değerlendireceğim evet. O yüzden. Şimdilik bir şey demiyorum. Fenerbahçe Barcelona'yı deplasmanda 83-68'de geçti. Fenerbahçe'nin bu 8. galibiyeti oldu ve 3. sırada kendine 8 galibiyeti başka hiçbir takım olmadığı için yer buldu. 1 ve 2. sıradaki diğer Euroleague'in elit takımları sayılacak. CSKA ve Oli'nin bir galibiyet arkasında Fenerbahçe. Ve üst üste maçlar kazanmaya devam ediyor. Bu yakaladığı ivmeyle ilgili ne düşünüyorsun Orçun? Önce tek kelimeyle onu özetle. Obradovic mi dersin? Oyuncuların isteği mi dersin? Yoksa sistemin yavaş yavaş oturması mı dersin?
Motor açılıyor derim.
Motor açılıyor dersin. Doğru kavramlar.
Doğru. Bence doğru. Katılıyorum. form tutmaya başladı.
Vites arttırdı mı sizce?
Vites arttırdı yavaş yavaş. Ama 5'te değil yani.
Tabii ki.
De, değil.
Daha 5'e çok var yani.
Fenerbahçe sonra. Özellikle 3. çeyreğini 25-13 önde kapattığı maçı. 3. çeyrekte öyle bir basketbol ortaya koydu ki.
Şeyi işte hatırlıyorsun.
Ellerinden top almalar.
Evet, şeyi hatırlıyorsun değil mi? Biz 2 hafta önce Fenerbahçe 3. çeyrekleri oynayamıyor dedik. 2 evet. haftadır.
Onun için zaten yazdım haftadır buraya.
Top kaybetmiyor. Top
kaybetmiyor. Fenerbahçe'nin toplamdaki top kaybı 5 maç boyunca.
Yani sezon başında en çok eleştirilmiş konu top kayıplarıydı. Basit top
böyle, kayıpları. Ve şöyle bir şey söyleyeyim size. Performans ratingi oynayıp da çift taneli olmayan 3 oyuncusu var. Biri Ahmet 5 dakika, diğeri Thompson'la Gudelic, biri 9 dakika, biri 10 dakika. Performans ratingi. Hani
verimlilik puanı.
Verimlilik puanı. Hı. Çift taneli olmayan 3 oyuncusu var. En az oynayan 3 oyuncusu. Biri Ahmet maç sonlarında ya da şeylerinde çok az girdi. Bu büyük bir başarı arkadaşlar yani. Barcelona deplasmanında. Barcelona ne kadar kopuk, sistemden kötü bir koça sahip. bir sürü değişken.
Vasat de vasat.
Vasat bir koça sahip.
Yani gelişime vasat, açık. Perosu hiç kötü mesela.
Garda nasıl?
Ve
Tomertel'e
var. Geçen bir tweet okudum.
Başına, abi, bir dakika ona asist yaptı.
Bir geçen bir tweet vardı. Togan sen mi retweet demiştin? İşte Fenerbahçe'nin en büyük başarısı, Fenerbahçe'nin kaderini belirleyen Örtel'in bonservisini alamadığı. Fenerbahçe ülkenin cimrilik yaptı.
Ben yapmadım.
İşte şöyle bir tweet. Fenerbahçe'nin başarısındaki en büyük etken ülkenin cimrilik yapıp Örtel'in bonservisini satın almaması ve Baskonya'nın Örtel'i Efes'e göndermek istemesi gibi bir şeydi böyle.
Pazarlama başarısıysa Baskonya'nınkidir. Böyle hani vasat vasat oyuncuları sağa sola güzel güzel çaktıkları için.
Parlatıyorlar ya.
Çok
neyse bu da yaramız herhalde ya Örtel konusu.
Ya şeyi ben
çok sevenler de var.
Benim bir yaram değil abi yani.
Orçun'da daha çok not görüyorum ben ona vereceğim ama 28-22 başladı değil mi maç?
Evet.
28-22'den sonra Fenerbahçe'nin yediği sayıları söyleyeyim. İkinci çeyrek 10 sayı, üçüncü çeyrek 13 sayı, son çeyrek 17 sayı. Yani Fenerbahçe 30 dakikada sadece 40 sayı gördü potasında. Sadece 40 sayı gördü.
Ya bu da İnanılmaz bir savunma konsantrasyonu.
Ve Fenerbahçe'nin pivot oynuyor dediğimiz Veselisi rakip gardın elinden top alabilecek kadar da oyun aldı.
Ve Serafin falan iyi mücadele ettiler yani pot altında. Mesela Jason Thompson çok denemedi Obradovic. 10 dakikada kaldı. Faul problemi var mıydı?
Ya şöyle zaten takımın yetenek olarak Barcelona'nın yetişmesi yine mümkün değil. Çok formda oynaması lazımdı ama evet. İşte ona da izin vermiyor.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Sto bence maçı çok iyi başladı. Yani Serafin etrafında Dort Stoll'le işte Moerman'la ve çok ritimli girdi maça. Yani böyle hani tam istediği şekilde girdi. Çünkü Sto'nun basketbolu hani gel git basketbol. İşte run and gun. Hani geçiş, koşalım. Geçelim. Aynen öyle. Hani, öyle bir basketbol. Tam onun istediği şekilde başladı. 28 sayı tam böyle hani maçtan önceki kurgusu yani böyle hani atarak.
Çünkü bir çeyrek Sto kazandı.
Bir çeyrek kazandı.
3 çeyrekte Obradovic kazandı.
Aynen öyle. Ama sonra ne oldu abi işte? Geçen haftaki şey oldu. Obra gene ikinci çeyrek bir döndü abi farklı bir 5'e. Savunma kurgusunu değiştirdi.
O 5'i...
Sto eyvah dedi buldular çözdüler bizi böyle kenarda. yani öyle bir ifadeyle kaldı.
Datome, Melli, Sulukas, Veseli, Vanamaker veya Vanamaker yerine Nanibi. Bu 5-6 oyuncu.
İşte buldu dedi Orçun.
Bu 5'ti. Toplam 14 dakika birlikte oynadılar. Artı eksisi artı 14. Ve her dakika bir artı 1 yazmışlar.
Evet. Ve o ilk 5 daha öncesinde böyle hani 4-5 dakika falan beraber oynamış bir 5. Yani daha önce denenmiş bir 5 değil. O burada için denediği bir 5 değil.
Evet, Jason Thompson'dan uzak. İşte denediği bir kim maçı hatırlıyorum.
Yani çok beraber oynamış bir 5 değil o. Farklı bir şekilde denilen. Hatta evet. Thompson orada yani savunmada işte, kayma hataları yapsa da ki onun üzerinden Barcelona birkaç sayı buldu işte. Yani ikili oyunda evet yani, tutamadı yani. Yer hatası yaptı. Ama ona rağmen çok iyi verim verdi o 5. Artı abi nedir biliyor musun işte maç içi coaching budur mesela. Ne yapıyor abi? Gördü karşısında Örtel'i Vanamaker'ın karşısında. Hemen ne yaptı? Vanamaker'a post up. Oyunu dayadı oraya. Oradan kurdurdu. Bunlar işte şeydir abi hani madendir. Yani Obradovic çünkü o kadar bütüncül bakıyor ki görüyor yani. Hemen bir o eşleşme avantajını hemen oradaki karşı takımın defosunu hemen anında cezalandırma yönelik o doğru hamleyi yapıyor. Yani hiç sapmıyor yani. Gözünden kaçmıyor. Affetmiyor yani. Bir yakaladığı zaman affetmiyor. O yüzden dediğin gibi aslında yani Obra 3 çeyreği çok rahat bir şekilde kazandı. Ya 3. çeyrek sonunda Fenerbahçe 4 top kaybındaydı abi. Hani 4 top kaybı hani şeydir.
İnanılmaz ya.
Yani
14 final olması lazım onun.
Rüya abi rüya. Yani bir koç hani 3 çeyrek sonunda 4 rüyasında 4 top kaybıyorsa Allah der yani. Evet. Hani, oh der yani hani. Öyle bir seviyedeydi Fenerbahçe. O yüzden takım her hafta üzerine
koyarak devam ediyor.
Obra'da işte inşaaya devam ediyor.
Şeyi sorayım mesela şeyi de ekleyeyim. 10-0'lık seviyede işte Sulukas'ın çok önemli bir katkısı var. Şeyi sorayım. Hani artık Barcelona'yı deplasmanda yenmek Fenerbahçe'nin normali oldu. Bu da Türk basketbolu için aslında önemli bir gelişmedir. Bunun da hakkını verelim. Nani diye NBA'ye...
Sadece Barcelona'yı mı?
Ya yani tabii ki yani birçok takım
da. Rusya'da da
başka. CSKA'yı da aynı şekilde. Nani NBA'ye gider mi? Fiziği de uygun. Şu an %60'la mı atıyor?
%61.3 ile atıyor abi daha demin baktım.
Üçlük atıyor değil mi?
Böyle bir yüzde mi olur abi?
%61.3.
Reci bilir misin sen ya? Yani ne yapıyorsun yani?
True şey, çok hani, yüksek şut atıyor.
True shooting'e bakar mısın yani? Hani seçilmiş topa bakar mısın? Çok iyi.
Bu arada hani şey
söyleyeyim. NBA olabilir bu arada. Mesela Brandon Paul oluyorsa oynuyor musun?
Mesela.
Efektif yani iki tane normal şut istatistiği dışında işte bir true shooting var. Bir tane efektif saha içi isabeti var. Onu şöyle örneklendireyim. Hani biz böyle bahsediyoruz. Belki bilmeyenler vardır. Diyelim bir oyuncu maç içinde 5 tane üçlük attı. Hepsi girdi. Başka da hiç şut atmadı. Efektif şut yüzdesi %150 olur. Çünkü 1.5 ile çarpılıyor. True shooting'i de işte %125 olur. Eğer yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Hani Nowitzki falan mesela bazen böyle yapmışlığı vardır. Yani Nani de oraya doğru gidiyor. Yani %100 şut. Yani ileri istatistikte şut yüzdesi %100'e ulaşabilir.
2 yıl önce geldiğinde böyle bir şey olacağını düşünüyor muydun?
Yok. İşte o yüzden NBA'ye gider mi
abi,
diye
soruyor. Için
serseri bir tipti ya.
Sihirli değnek varmış gibi böyle adamı yani böyle hani bambaşka bir oyuncu yaptı ya. Bambaşka bir oyuncu yaptı yani. Geldiğinde tamamıyla
İtalya Ligi skoreri işte her topu kullanmaya çalışan.
Ball handler bir adamdı yani.
Ki zaten oynayamadı. Bir sürü oynayamadı Fenerbahçe'de.
Çok acayip.
Ve yani. Nanali'nin Fenerbahçe takımının da önemli bir rotasyona girmesi bir sene aldı.
Evet. Bir ama sene. Önce savunmasıyla girdi. Bunu da unutmayalım. Tabii, oynadıktan sonra top kullanmaya başladı. Hemen top kullanmasına izin vermiyordu Obradovic.
Geçen sene de aman aman savunma yaptığı maçlar oluyordu. Hı-hı. O maçlarda süre alıyordu ama tam rotasyona oturması her şeyini komplike bir oyuncu olduktan sonra rotasyonun oyuncusu oldu.
Ekstra bir şey söyleyeyim. Stone'un nasıl sıvadığını söyleyeceğim. nasıl hoşuna gidiyor? Abi Barcelona'nın şu anda en kötü oyuncusu kim?
Oriola.
Ya artı eksi de Oriola iyi.
Artı eksi de mi diyorsun?
Artı eksi de benim eksi de.
Moerman.
Dörteldir ya.
Hayır Navarro abi.
Kaç dakika ama? Kaç dakikada oynadı ki Navarro? Yani dakika başına değildir de toplamda.
Yaşlandı be abi.
Toplamda.
Toplamda da mı öyle?
Evet toplamda da öyle. Barcelona 3. çeyrekte bir kıpırdanma yaşadı ya böyle 6-7'lere geldi. Abi gitti Sto.
Navarro
ve Örtel gibi böyle iki tane ön sağda
açık direkt
hiç olmayan iki oyuncuyla oynadı ya. Yani Navarro abi yani Navarro benim hani
Fenerbahçe'de
büyük saygı duyduğum oyuncudur. Büyük saygı duyduğum oyuncudur ama artık Navarro bir zahmet yani o formayı astırsın oraya yani artık hani o ayaklar gitmiyor. Hani kötü durumda yani. Ve Sto abi hani belki işte iki tane üçlük sokar falan diye Navarro'yu aldı. O, maç o aslında hani Barcelona belki bir ritim bulup geri gelebilecekken gene gitti onların üzerine. Yani mesela bu da çok kritik hamle şey açısından. Kötü koç açısından. Alsana abi yani Presi'yi al işte daha baskılı.
Ben de bunu en fizikli bir yani Euroleague'in en fizikli kadrosuna karşı yapıyorsun.
Tabii
belki
canım.
Belki de yani hani. Yani CSK ile kafa kafaya sayarım.
CSK'dan daha fizikli.
Daha fizikli
falan. Guard rotasyona baksana. Wanamaker, Guduric, Nanili oynadığı zaman.
Sulukas.
Hani Sulukas'ı gene...
Savunmada Nanili ve Wanamaker'ın tuttuğunu düşünüyorum. Ha, yani. Fizik olarak çok fazla çok fark ediyor yani.
Guduric de ekli oraya.
Guduric rotasyonu az diye söylemedim yani. Bu hafta.
Yani şey oluyorsun böyle...
Çok büyüyorsun. Ama Guduric geçen sene de büyüyebiliyordu.
Yine fark yaratan 5'te. İkinci bu en çok fark yaratan 5 buydu. Diğer en çok fark yaratan 5'te yani en çok fark yaratan ikinci 5'te de Guduric var. Hani bunu da yine söyleyelim Fenerbahçe taraftarları için. Çok faydalı oyuncu Guduric.
Guduric
bir türlü Obradoviç'le yıldızı barışmıyor.
Olacak ama ya. O da
olacak. Bunda da 5-6 ayı var.
En erken belki.
Ya bir kere basketbol IQ'su her Sırp'ta olduğu gibi.
Onu da çok için, güzel. Obradovic'in herhangi bir oyuncu kadrosunu aldığında basketbol zekasını ya da basketbol bilgisini sıfırladığını düşünüyorum. Yani kendi kafasında mesela Gudrich geldiğinde Gudrich'in basketbol bilmediğini ona anlatmıştır ön başta. Ben böyle geçen, bir yaklaşımı var yani.
Geçen olabilir. Hafta sen tabii
o zaman Sinan da böyle bir problem yaşıyor.
Bence Sinan'la da böyle bir problem var.
Muhtemelen olabilir. Sen geçen hafta olmadığın için NBA programımızda
özür diliyorum bu arada.
Şaka yapıyorum yani. Haytalık peşinde olduğun için, gezdiğin için ben de şaka yapıyorum. Geçen hafta bunu söyledim. Yani şu NBA örneği üzerinden söyledim. Yani San Antonio dedim, hani bir okuldur, ekoldür dedim. Ve kapısında
geometri bilmeyen giremez gibi bir şey.
Onu akademi için söyledim de yani San Antonio'nun kapısında abi basketbol IQ'su düşük olan giremez yazar, tamam mı? Obradovic de abi öyle bir koç, öyle bir ekolü temsil ediyor. Yani basketbol IQ'su düşük olan oyuncularla çalışmaz abi.
Kabullenemiyor zaten ya.
Etmiyor şey yani. Yani.
Basketbol oynayabileceklerine inanmıyor yani.
Vazgeçiyor. Daha doğru söyleyeyim. Eğer bir ışık görmüyorsa, onu yapabileceğini düşünmüyorsa bırakıyor yani, salıyor.
Ya Sinan'a bence böyle bir yaklaşım yoktur. En azından yılların verdiği bir şeydi. Sinan'la tanışıklığı var. Bir vefa. Aslında çok iyi de anları oldu orada işte Sinan'ın. İşte sakatlandığı, gittiği.
Zizisli pozisyon.
Ha, zizisli pozisyon. Bir sürü
Sinan için oldu. Bir duralım ama ya. Daha bir duralım yani.
Neyine duracaksın? Neyi Sinan 35 abi olacak.
Sinan olmamış bir şey değil ki.
Olmamışlıktan bahsetmiyorum. Obradovic'in eline bir duralım anlamında söylüyorum yani.
Ya birbirlerine açık sanki olsun ya. Şey sorun.
Olabilir oyun, sonuçta Türkiye liginde de
oynuyor. Sinan arasında bir Obradovic'in oyunuyla Sinan arasında bir sorun olduğu,
beklentiler arasında belki de. Bilmiyoruz yani, sonuçta biz antrenmanları izlemiyoruz.
İzlemiyoruz tabii. Bir şey söylemek.
Senin içeriden belki kuşumuşun varsa söylüyordur bir
şeyler. İçeriden aldığım duyumlar Sinan'ın idmanlarını iyi çalışıyormuş falan diye. Ya tabii ki de beklentimiz Sinan'ın oynaması. Biz Sinan'ı seven insanlarız.
Ekstra çalışma yapan İdman'a da erken gelen bir oyuncudur yani.
Evet, Sinan'ı sevmeyen var mı aramızda?
Yok.
Ahlakı, basketbol.
Türkiye'de basketbolu sevip Sinan'ı sevmeyen olmamalı herhalde, onu söyleyeyim.
Ben Galatasaray şöyle taraftardır şu an.
Ya o da tamam hani bu seneki.
Şunu demek istiyorum. Dediğin gibi muhtemelen yani hani şu anda Obra'nın isteklerini karşılayamadığı için kenarda oturuyor. Ama daha Obra'yla çalışmaya başlayalı çok yeni yani. Hani ya mutlaka 3-4 yani ay oldu. Hani.
İşte bizim kabullenememe sebebimiz Sinan'ı buradan yaklaşmamız Sinan'a. Sinan hep bizim için topu elinde olması gereken
hep
adam.
Hep değil de abi. Hep değil de.
15 yok. Dakika filan
son,
en yani.
Yok yok. Son 5 yıldır diyebilirim.
Son 5 yıldır.
Son 5 yıldır topu Sinan'ın elinde görmek isteriz. Oyunu Sinan kursun isteriz. Milli takımımızda Galatasaray'ın Eurocup maçlarında. Ya böyle bir Sinan'ın şu an basketbol bilmediğine inanmak istemiyorum. Benim sorunum bu.
Evet, anladım.
Ya böyle bir bence problemim mantıklı var yani.
Ya iki taraf açısından da bakmak lazım. Sana katılıyorum, katılmıyor değilim. Yani ben de senin basketbol IQ'sunun yüksek olduğunu düşünenlerdenim ve keza atletizmini yitirse de eski atletizmi yok Sinan'ın.
Değiştirdi oyun tarzını.
Evet, daha hani pas açıları üzerinden, doğru adamı bulma üzerinden oynayan bir oyuncu Sinan.
Ya benim derdim yani bu yani. Yani o zaman mesela gelmek istemedim
de. Anladım. Yani
ama
yok diyecektim hani mesela burada vazgeçtim ama hadi yine buraya kadar gelmişken söyleyeyim. Bir kanla çalışmaz herhalde değil mi? Orada hiçbir koşulda üste para verseler çalışmaz herhalde.
Ben sessiz kaldım.
Yani. Ben de yorum yapmama hakkımı burada.
Bayağı sessiz
no,
kaldım.
No comment ya.
Sorun değil. Çünkü bu kadar maçtır oynayıp
Birkan da Perasovic bir çalışamıyor hocam.
Bu kadar maçtır oynayıp bir tane olumlu hareketini görmediğim için.
Ya o konuda da Birkan niye geldi? Darüşşafaka'dan niye alındı?
Yani tartışacak o kadar çok şey var ki aslına bakarsan.
Efes'in tamam kendi çocuğudur bir şeydir ama
Efes'in çocuğu değil Birkan. Değil Birkan Karşıyaka altyapısı yani.
İşte son birkaç
Furkan'la birlikte. Efes'te düzenli oynadı tamam. O kadar ama oynadı sadece. Forma giydi diyelim. Hani oynadı demeyelim.
Bu neyse bu Birkan konusuna kapatalım. Kariyeri daha iyi gidiyordu Birkan'ın ya. Niye geldik?
Neyse bu şey Birkan konuyu kapatalım yani.
Togan inatla Birkan'a
açıyor bir konuyu. Bir konuyu
evet
açıyor.
Yani bir pencere açmak istiyor da. Oyuna gelmeyin.
Büyük oyunu görün.
Maçların içini az çok bitirdik. Biraz da genel bir Euroleague yorum alalım. Takımlar üzerinden. Daha Orçun'un Makabisi yine. Valencia'yı yüksek skorlu bir maçın ardından geçti.
Niye Orçun'un Makabisi?
Çok seversin sen.
Makabiyi severim tabii canım.
İsrail yani, lobisi var sen.
İsrail lobisi.
İşte Illuminati için çalışıyorum aslında.
Yok ya tabii. Estağfurullah. İşin şakası. Orçun Makabi'nin oynadığı basketbolu beğendiği için son birkaç haftadan öyle bir şey söyledim. Sonradan bir düşüş yaşamıştı Makabi.
Efes ya aslında şöyle. Makabi sonuçta bu ligin göz yani hani göze en hitap eden basketbolunu oynayan ekollerinden birisiydi. Son
Yasike üçüsü oynarken
yani. Son 2-3 yıldır
Tarius Rice oynarken bile.
Yok canım, Bled döneminde aynen dediği gibi yani hani son şampiyon kadroydu öyle. Ki o hani underdog ya bir takımdı
o,
yani.
O finali hatırlarken hep salonun çok karanlık olduğunu hatırlıyorum. Evet, sizin
Milan,
bir şey
Milan'daydı. Evet, doğru. Neyse. Doğru hatırlıyorsun. Ama son 2-3 yıldır işte bir dönüşüm, işte doğru koçu bulamama falan. Spanya oraya bir farklılık getirdi abi. Yani hani oyun mantalitesi açısından da farklılık getirdi. Enteresan işler oluyor. Bunu zaten önceki programlarda konuşmuştuk. Yani hani şu anda farklı bir basketbol oynamaya çalışıyor Makabi. Daha işte hani fiziğe dayalı, savunmanın işte daha üst düzey olmasına çalışıyorlar mesela. Ligin en çok rebound alan takımı baktığın zaman. Hani daha o hani Makabi'nin alışık olduğumuz düzeninin dışında bir basketbol oynamaya çalışıyorlar. İşte Michael Roll gibi hani bir farklı topu yönlendiren oyuncunun da
çok önemli transfer
yani. İçerisinde
oldu. Söyledik yani.
Yani Efes'in mesela alması gereken bu adamı
tam olarak 78. yorcu söylemiş.
Yani hani
bu programda sadece.
Makabi alıyor abi işte yani. Gözünün önündeki oyuncu bir daha.
Ya, evet. Biraz
yani
daha genel bir yorum alayım sizlerden ya. Lig sıralamasını konuşmak istiyorum ben biraz. Mesela evet, ilk dördünüz kim bu ligde? Sizce ilk dört tahmini alabilir miyim?
Sizin? İlk üçün değişmeyeceğine eminim. Dört
sıralama
değişebilir.
Bu şekilde mi peki?
Yok. Fener
ben bir ilk dört
geçebilir.
Almak istiyorum. Bir, iki, üç, dört almak istiyorum. Ya,
bir CSK, iki Fener, üç Olympiakos diyorum. Dört. Dörde bir tahmin yapamayacağım. Orası değişebilir.
Fenerbahçe bir tane olabilir. İstiyorum.
Tamam, Fenerbahçe olsun.
Orçun, ilk dört için tahminlerin nedir?
Ya ben de CSK, Oli, Fenerbahçe ilk,
ilk üçün
üç.
Böyle mi? Oli ikinci
ha, değişebilir.
Ben sıralamanı
istiyorum. CSK bir kalır. Oli ile Fener yerleri değişebilir. Yani CSK 1 bitirir bence. 4'e yani Pau olabilir. Makabi de olabilir. Aralarında kapışırlar diyor.
Kimse Madrid demiyor değil mi bu arada? Hani
yok.
Beklentimiz yok Madrid'den.
Madrid kültür.
Benim tercihim de şöyle olur arkadaşlar. Bir Fenerbahçe bitirir diyorum.
Hadi. Hadi bakalım.
Hadi.
İkinci sırada CSK'nın, üçüncü sırada Panathinaikos'un, dördüncü sırada Olympiakos'un bitireceğini düşünüyorum.
Wow. Seni gidi iddiacı çocuk.
Ya ben CSK'nın küçük maçları kaybetme şeyi pek yok. Hani senelerdir bu böyledir ya.
Sanki böyle
Fener takılabiliyor ama arada.
15. haftadan sonra geçen sene gördüğümüz bir 3-5 maçlık kaybı vardı CSK'nın, hatırlar mısınız? Daşka'ya falan kaybetti. Öyle bir seriye girerse bu Fenerbahçe affetmez bu sene.
Tamam ya, fark etmez
böyle
yani.
Fark etmez.
İlk üçün de böyle olacağı konusunda hemfikiriz ama aşağı yukarı. Sen sadece Oli'yi 4'e yazıyorsun.
Peki şimdiden sezon MVP'lerinizi alayım. Hadi biraz keyif yapalım.
Sezon MVP'si ya, o Doncic canım. Yani
Doncic olur.
Ben de Doncic olur diyorum. Helal olsun be.
Yani abi daha ne yapsın çocuk? Real'i sırtını aldı taşıyor yani şu anda. Lul da yok. Yani çok ama
yani yine gireyim mi? Slovenya gibi küçük bir ülke böyle oyuncular çıkarıyor.
Ama
Lasoy 80 70 milyon.
Lasoy ne yapacağız ya Lasoy'u?
Ha Lasoy 20'ye kadar abi.
Lasoy ne yapacağız?
Real Madrid'in 5 galibiyetle kalmasını şöyle değerlendirebiliriz.
Kaç son 7 maçın abi. Real Madrid sakatım var diye bir bahanesi olmaz. 7 maçın 6'sını mı kaybettiler? Evet. Ligde dahil edilir.
Ama fikstürleri de zor. Bunu es geçmeyin arkadaşlar.
Abi Real Madrid'den bahsediyoruz. Panathinaikos,
Olympiakos'la CSKA döndü.
Tamam olsun.
Yani zor bir fikstürden çıkamadılar. Yani.
Arka arkaya.
Arka arkaya.
Yani ama 7'de 6 diyorum hani. Kötü, bir maç kazandılar kötü arada sadece.
Çok kötü bu arada, kabul ediyorum. Yani ha, Kızılyıldız'a yenildiler mesela sonra.
Ha evet.
Mesela. Hem de evinde.
Evinde. Bu haftaki Olympiakos.
Hem de şey Kızılyıldız Houston Rockets gibi oynayarak kendi Real Madrid'i.
Şey söyleyeyim, Brose'nin playoff yapmasını istiyorum ben ya. Geçen sene de istiyordum.
Ama.
Yapamayabilir ama istiyorum yani.
Çok Trinkier'in dar bir kadro yani.
Çünkü şunu duymaktan sıkıldım hani, Trinkier'in playoff'u mu var?
Abi Trinkeri 3 milyon dolarlık 4 milyon dolarlık takımları çalıştırıyor ya. Allah Allah.
Ben bunu biliyorum. Hani
o tip insanlarla basketbol konuşmak yorar.
Biliyorum ya. Biliyorum. Hani bu şey argümanın ortadan kalkması için.
Ya sanki Trinkeri'nin altında Ferrari vardı. Adam Ferrari ile yarışı birinci sırada bitiremiyor gibi. Adamın altında dünyanın en dandik yani hani arabalarından birisi var yani.
Biliyorum. O Trinkier'in oyuncularından biri şu an NBA'de Darius Miller. İşte True Shooting dedik ya. True Shooting'in yani en iyi olan 5 oyuncudan biri.
Hani aynı adam şekilde Darius Tice'i de yazalım. Boston Celtics rotasyonunda. O Trinkier'in oyuncusu. Evet.
Bunlar Trinkier'in oyuncusu.
Yani adamın neyse. Altında Fiat var abi. Geçen Fiat'la Ferrari'lerle falan yarışmaya çalışıyor işte yani.
Yani sayılabilir.
Öyle abi yani hani. Brose baktığın zaman düşük bütçeli bir takım.
Bunları sordum biraz da eğlenelim dedim ya.
Böyle İyi başka konuşup. Bir şey daha sor.
Sonuncu kim bitirir falan.
Sonuncu abi. Ha, Malaga.
Malaga bitirir.
Malaga nefes kapışı
yani var. Efes'ten bile kötü
Malaga. Malaga. bu arada bir NBA programı daha programımıza sıkıştırmaya çalışacağız.
Biz senin NBA programlarını almamaya karar verdik.
Çok doğru bir tercih. Çok doğru bir tercih. Ben de kendimi almazdım. Şaka bir yana ağzınıza sağlık ben siz yaptığınız programlar için.
Konuşmayacak mıyız daha? Benim konuşasım var o yüzden.
Buyursunlar yani.
Tabii Orçun seni dinliyoruz. Biraz için dök bizi.
Moderatör gibi mi gibi? Olay One Man Show'a dönmüşsün. Russell Westbrook Show'a dönmüşsün. Ya o değil de gerçekten.
Seyirci kaybetmeyelim de.
Aşk olsun. Bu hafta oynanacak maçlara dair hani
bu hafta
konuşalım diye yani.
Zagiris, Fenerbahçe'nin Zagiris'i oynuyor.
Sizin
Baskonya İstanbul'da. Efes Baskonya maçı.
Fenerbahçe Zagiris maçını Fenerbahçe'nin kazanacağını rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum.
Ben de.
Ama Zagiris'i izlemeyi çok seviyorsunuz.
Çok istiyorum. Seviyorum çok yani. İstiyorum izlemek. Ki bence Obradovic'in de basketbol adına keyif alacağı için bu maç için heyecanlanacağını düşünüyorum.
Mesela orada da basketbol IQ'su olmayan oyuncularla çalışmayı sevmeyen Yasikevicius.
Tabii canım.
Dibos'la yollarına ayrıldı. Hemen Dibos'u gönderdi yani.
Yani bu iki koçu izlemek açısından, mikro hamle görmek açısından çok keyifli bir maç basketbol severler için. Ya
birbirlerine nasıl cevap verdiklerini izlemek çok zevkli olacak gerçekten.
Yani tabii güç
denk tamam.
Dengesiz olursunuz. Bu arada Zagiris maçın içinde de kalabilir ya.
Kalabilir.
Çok da zor bir şey değil yani.
Kalabilir tabii yani.
Doğru. Yani şutu girer.
Bir yere kadar
şutu girer. Bir şey olur. Pangos atar.
Ya da Ulanovas'la ekstra bir bant
koyarsa. Zaten Obra...
Hiçbir Ulanovas. Fenerbahçe'ye 20 sayı atamaz. Hiçbir Ulanovas. Bakın cümleyi bir kadar beyinsiz bir koyuyorum.
Obra bir de hani Yasikevicius'u çok sevdiği için zaten öyle çok hani hırpalamak da istemez yani. Öyle maçı 20'lere hani 30'lara çok sıkmaz yani. Buradan, yenerse de tadında yener yani.
Kara Perşembe ne olur arkadaşlar? Efes Baskonya.
Karşambi
Cuma.
Ya valla Baskonya'nın kazanacağını düşünüyorum onu söyleyeyim.
Baskonya bir çıkış.
Efes kazanabilir de bu benim için bir şey ifade etmez. Ama Baskonya'nın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ben de. Ama Efes kazanabilir. %51-49 Baskonya diyeyim ben de.
51 Baskonya diyorum ben de.
Ben de öyle düşünüyorum.
Ama yüksek Efes'in kazanma
şansı. Ve bu hafta her şeyi söyleyelim. Granger'ın da kariyer maçlarından biri olabilir.
Ya şöyle Baskonya abi Volkman Şengali ikilisiyle
Yanis Tilması
Efes'e çok ciddi
mismatch
sorunu yaratır yani.
İki tane şutör 4.5 numarayla oynayacak.
Timmay'ı da 4'e çekiyor bazen.
Timmay'ı da 4'e çekebilir. Yani Efes'te iki tane statik ayaklı oyuncuyla oynayacak.
Perosevic'in kafası
karışacak.
Yani oralara yetmez yani. Maç önü
çalışması yapıyor mudur sizce?
Yok Dragi Dragi.
Yapsa kimle başlarsınız bu Baskonya'ya?
Motun'la başlarım Motun'la tabii ki.
Tartışmasız Motun ve Dragic'le başlarım.
Yani şu maç iki uzun oynanacak maç değil yani.
Motun Dunstan mı başlarsınız?
Abi de Volkman'la Şengel'in ikisinin de dış şutu var dış yani. Tur.
Derek Brown'u görecek miyiz sizce?
Göreceğiz. Uzunca süredir. Derek Brown Perisovic'in seyrediyor. Ve hatta Derek Brown eğer bu maçta biraz daha fiziksel olarak iyi durumdaysa top filan da getirecek. Bunu baştan söyleyeyim yani. Direkt topu ortaya vurup potaya gidebilir. Rebound sonrası.
Ama şey maç. Yani böyle hani izleyenlerin gene gözlerinin kanayabileceği bir maç yani Efes açısından.
Ben skorlu olacağını düşünüyorum böyle.
Skorlu olur.
Skorlu maçın.
Skorlu olur. Üst oynasınlar.
Bence mesela. Programı tadında bırakmak amacıyla burada sanki toparlayabiliriz yavaşça. Sözü.
Bana ne ya ben konuşmak istiyorum.
Orçun'la yalnız başınıza önümüzdeki podcast'te böyle bir karar aldık.
Hadi tamam kapatalım.
Varsa aklında kalan bir şey tabii ki konuşuruz ama 50 dakika civarına geldik. Biz programımızı genelde burada kapatıyoruz diye ve konuşacaklarımız toparlandı diye.
Baskonya'da eğer Efes'i yani ciddi ağır şekilde yenerse ve bir istifa gelmezse podcast aracılığıyla bir açık mektup yazacağım. Alper Yılmaz ve Perisovic'e.
Ya ben
yazılıyordur abi merak etme. Taraftarlar sosyal medyadan veya başka şekilde mutlaka
ulaşıyor. Ben podcast kaydını direkt Tunca Özcan'a göndermeyi düşünüyorum.
Ya bu insanlar Efes'i izlemek için ya ben burada oturduğum için belki söylüyorum da ta nereye gidiyorlar arkadaşlar ya. uzak bir salon bazı taraftarlar için.
Abi tabii, gitmeyin. Anadolu'da niye gidiyorsunuz? Ben gitmeyin diyorum.
Ben de gitmiyorum artık.
Togan'a diyorum gitme abi. Netflix var mı evinde?
Goy goyumuzun da dibi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta umarım basketboluna çok güzel şeyler yaşarız. Güzel şeyler konuşmak durumunda kalırız ve bununla eğleniriz. İyi haftalar diliyorum.
Görüşmek üzere. Ha şey unuttuk onu söyleyelim. Doğuş Balbay ağır bir sakat. Ha, İki ay yok. Doğuş Balbay'a geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Kendinize iyi bakın. Enerjinizi yüksek tutun.